Ayrım 31, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 276. Atların 6. akrabası olan ve evcil eşekleri ortaya çıkaran Afrika yaban eşeği, yük hayvanı olarak mükemmel iş görüyordu. Fakat askeri görevler için kullanışsızdı. 7. akraba Batı Asya yaban eşeği, M.Ö. 3000'den sonra birkaç yüzyıl boyunca yük arabalarını çekmek için kullanılmıştır. Fakat eşeğe dair tüm söylemler onun çirkin yaratılışını, kötü huylu, huysuz, yaklaşılmaz, değiştirilemez ve doğuştan inatçı gibi sıfatlarla kötülemiştir. Saldırgan olan bu hayvanlar yaklaşan birilerini ısırmaması için ağızlık takılarak tutulmalıydı. Evcilleştirilmiş atlar M.Ö. 2300 civarında Orta Doğu'ya ulaştığı zaman bu eşekler evcilleştirme çabasının başarısız olmasıyla sonunda ıskartaya çıkarılmıştır. Atlar fillerin ya da develerin bile rakip olamayacağı biçimlerde savaşlarda başka hayvanların yapamadığı devrimi gerçekleştirmiştir. Evcilleştirilmelerinden hemen sonra atlar, çobanların, sonunda dünyanın büyük kısmına damga vuracak şekilde genişlemeye başlayan ilk Hint-Avrupa dillerini konuşmalarına olanak vermiş olabilirler. Birkaç bin yıl sonra savaş arabalarına koşulan atlar eski savaşların durdurulamaz Sherman tankı haline geldiler. Eğer ve Üzengi'nin keşfinden sonra atlar, Atilla'nın Roma İmparatorluğunu perişan etmesini, Cengiz Han'ın Rusya'dan Çin'e uzanan imparatorluğunu ve Batı Afrika'da askeri krallıkların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Birkaç düzine at yalnızca birkaç yüz İspanyola liderlik eden Cortes ve Pizarro'ya, yeni dünyanın en kalabalık ve en ileri devletleri olan Aztek ve İnka imparatorluklarını devirmelerinde yardımcı olmuştur. Polonyalı süvarilerin Hitler'in 1939 Eylül'ündeki istilacı orduları karşısındaki beyhude çabaları neticesinde tüm evcilleştirilmiş hayvanların evrensel olarak bu en değerli üyesi 6000 yıl sonra yolun sonuna gelmişti. Cortes ve Pizarro'nun sürdüğü atların akrabaları ironik bir şekilde daha önce yeni dünyanın yerlisiydi. Eğer onlar hayatta kalsaydı, Montezuma ve Atahualpa kendi süvari kuvvetleriyle istilacıları dağıtabilirdi. Fakat kaderin zalim cilvesine bakın ki, Amerika'daki atların nesli, Amerika ve Avustralya'daki diğer büyük memeli türlerinin %80 ya da 90'ı ile birlikte bundan çok uzun bir zaman önce tükenmişti. Bu ilk insan yerleşimciler, Avustralya yerlilerinin ve modern Hintlilerin ataları bu kıtalara ulaştığı dönemde gerçekleşmişti. Amerika sadece atları değil, aynı zamanda büyük develer, tembel hayvanlar ve filler gibi diğer evcilleştirilebilecek türleri de kaybetmişti. Avustralya tüm dev kangurularını, dev keseli hayvanlarını ve gergedan benzeri diprodontonlarını yitirmişti. Avustralya ve Kuzey Amerika, Kuzey Amerika kurtlarından türeyen kızılderili köpekleri hariç tamamen evcilleştirilmeyen memeli türlerini kapsayarak son halini aldı. Güney Amerika'da yalnızca yiyecek sağlamak için yetiştirilen Gine domuzu, yünü için yetiştirilen alpaka ve taşıma için kullanılan fakat bir sürücüyü taşımak için çok küçük olan lama mevcuttu. Sonuç olarak evcilleştirilmiş memeli hayvanlar Avustralya ve Amerika yerlilerinin protein ihtiyacına bir katkıda bulunmamışlardır. Bu konudaki katkısı eski dünyadan bir miktar daha fazla olan Ant Dağları bir istisna oluşturmaktadır. Amerika ya da Avustralya yerlisi olan hiçbir memeli bir pullu arabayı çekmemiş, savaş arabasına koşulmamış, süt vermemiş ya da bir sürücüyü taşımamıştır. Eski dünya hayvan kasları rüzgar ve su gücüyle koşarken yeni dünya uygarlıkları yalnızca insan kas gücüne dayanarak ağır aksak yol almıştır. Bilim insanları Amerika ve Avustralya'da nesli tükenen tarih öncesi büyük memelilerin iklimsel nedenlerle mi yoksa ilk insan yerleşimcilerin etkisiyle mi ortadan kalktığı konusunda hala tartışmaktadır. Buna neden olan şey ne olursa olsun buradaki hayvanların neslinin tükenmesi, ilk yerleşimcilerin torunlarını sahip olduğu çoğu büyük memelinin varlığını sürdürdüğü Avrasya ve Afrika kıtasındaki insanlar tarafından yaklaşık 10 bin yıl sonra fethedilmesini kesinleştirmiştir. Benzer savlar bitkilere de uygulanabilir mi? Bazı paralellikler kendini hemen göstermektedir. Hayvanlar için geçerli olduğu gibi tüm yabani bitki türlerinin yalnızca küçük bir kısmının evcilleştirilebileceği bilinmektedir. Örneğin buğday gibi kendi kendiyle tozlaşabilen hermafrodit bitki türleri, çavdar gibi başka bitkilerle tozlaşan türlere göre daha kolay ve daha erken evcilleştirilmiştir. Bunun nedeni kendi kendine tozlaşan variyeteleri seçmek ve onları gerçek ırklar olarak sürdürmek, bu variyeteler yabani akrabalarıyla sürekli olarak karışmayacağı için daha kolaydır. Bir başka örnek birçok meşe türünün palamudu. Tarih öncesi Avrupa ve Kuzey Amerika'nın başlıca yiyecek kaynağı olsa da hiçbir meşe, belki de sincaplar palamutları seçmede ve ekmede insanlardan daha başarılı olduğundan evcilleştirilmemiştir. Bugün kullandığımız her evcil bitkiye karşılık geçmişte pek çok başka bitki denenmiş ve evcilleştirilmekten vazgeçilmiştir. Bugünkü Amerikalıların yediği bataklık bürveri, Birleşik Devletler'in doğusunda yaşayan yerler tarafından tohumları için M.Ö. 2000 yılı civarında evcilleştirilmiştir. Bu düşünceler Avustralya'daki teknolojik gelişme hızının yavaşlığını açıklamada yardımcı olabilir. Bu kıtanın evcilleştirilebilecek yabani bitkiler bakımından fakir olması, Avustralyalı aborjinlerin tarımı geliştirmede başarısız olmasına şüphesiz katkı yapmıştır. Fakat Amerika'da tarımın eski dünyadan geri kalmasının nedeni bu kadar açık değildir. Üstelik dünya çapında öneme sahip olan ve yiyecek olarak tüketilen mısır, patates, domates, bal kabağı gibi pek çok bitki yeni dünyada evcilleştirilmiştir. Bu bilmecenin cevabını bulmak, yeni dünyanın en önemli ekini olan mısırı daha yakından incelemeyi gerektiriyor. Mısır, buğday ya da arpa tanesi gibi yenebilir nişastalı tohumları olan otsu bir tahıldır. Tahıllar insan ırkının tükettiği kalorinin çoğunu karşılamaktadır. Tüm uygarlık tahıl üzerine kurulmuştur ve farklı yerel tahıllar farklı uygarlıklar tarafından evcilleştirilmiştir. Örneğin buğday, arpa, yulaf ve çavdar yakın doğu ve Avrupa'da, pirinç, tilki kuyruğu ve akları Çin ve Güneydoğu Asya'da, süpürge darısı, Hint darısı ve parmak darı Afrika'da Alt Sahara bölgesinde evcilleştirilirken sadece mısır yeni dünyada evcilleştirilmiştir. Kolomb'un Amerika'yı keşfinden hemen sonra mısır o dönemki kaşifler tarafından Avrupa'ya getirilmiş ve oradan tüm dünyaya yayılmıştır. Bugün ekim alanı bakımından buğday dışındaki tüm diğer ürünleri geçmiş bulunmaktadır. Öyleyse mısır neden Amerikan yerlisi uygarlıklarının buğday ve diğer tahıllarla beslenen eski dünya uygarlıkları kadar hızlı gelişmesini sağlamadı? Mısır evcilleştirme ve yetiştirme sırasında daha çok sorun çıkarmakta ve daha düşük kaliteli ürün vermektedir. Bunlar benim gibi tereyağlı sıcak mısır seven herkesi kızdıracak kelimeler. Çocukluğum boyunca yol kenarlarında durup en iyi görünen taze başakları toplamak için yaz solunu dört gözle bekledim. Mısır bugün Birleşik Devletler'deki en önemli üründür ve bizim için iki ve dünya içinse 50 milyar dolar değerindedir. Fakat beni iftira atmakla suçlamadan önce lütfen mısır ve diğer tahıllar arasındaki farklara ilişkin söyleyeceklerimi dinleyin. Eski dünya evcilleştirmesi ve yetiştirmesi kolay olan bir düzineden fazla yabani ota sahipti. Bunların yakın doğunun mevsimsel iklimi tarafından kayırılan büyük tohumları çiçeği burnunda çiftçilere değerlerini açık bir şekilde göstermiştir. Bu otların orak kullanılarak topluca biçilmesi, öğütülmesi, yemeğe hazırlanması ve ekilmesi kolaydı. Göze çarpmayan bir diğer avantaj, ilk kez Wisconsin Üniversitesi'nde botanikçi olan Hugh Iltis tarafından fark edildi. Yakın doğudaki yabani kemirgenler bu yabani otların tohumlarından 27 kilograma kadarlık bir miktarı zaten sakladığından bizler bunları kendimiz için depolayabileceğimizi keşfetmek zorunda kalmadık. Eski dünya tahılları vahşi doğada zaten üretken durumdaydı ve yakın doğudaki yamaçlarda doğal olarak yetişen yabani tahıllardan 4 dönümde 320 kilo hasat mümkündü. Bir aile onları bir yıl besleyecek ürünü bir haftada elde edebilirdi. Buğday ve arpa evcilleştirilmeden önce bile Filistin'de orağı, havanı, havan elini, çukur depoları icat etmiş olan ve kendilerini yabani tahıllarla besleyen yerleşik köyler mevcuttu. Buğday ve arpanın evcilleştirilmesi bilinçli bir edim değildi. Bugünün birinde pek çok avcı toplayıcının oturup büyük hayvanların neslinin tükenmesinin yasını tuttuğu, sonra en iyi buğdayın hangisi olduğunu tartıştığı, bunların tohumlarını ektiği ve böylece sonraki yıl artık çiftçi oldukları gibi bir durum değildir. Aslında bitki evcilleştirmesi diye adlandırdığımız süreç, kültüre alınan bitkilerdeki değişimler, insanların bazı yabani bitkileri değerlerine tercih etmesinin bir yan ürünü ve böylece tercih edilen bitkinin tohumlarının gelişi güzel ekilmesiydi. Yabani tahıllar söz konusu olduğunda insanlar doğal olarak büyük tohumlu olanları, tohumları kabuklarından kolayca çıkarılanları ve tüm tohumları bir arada sağlamca zarar vermeden tutan sapa sahip bitkileri hasat etmeyi seçtiler. İnsanlar tarafından bilinçsizce seçilerek avantajlı hale gelen, sağlıklı ve evcilleşmiş diye tabir ettiğimiz tahıl varyetelerinin büyük tohum vermesi yalnızca birkaç mutasyon gerektirdi. Milattan önce 8000 civarında eski Yakın Doğu köylerindeki arkeolojik kazılarda bulunan buğday ve arpa kalıntıları bu değişimleri göstermeye başladı. Ekmekte kullanılan buğdayın gelişimi, evcilleştirilen diğer varyeteler ve bilinçli ekim hemen bunu takip etti. Kazı bölgelerinde yavaş yavaş daha az yabani bitkiye ait kalıntı bulunmaya başlandı. Milattan önce 6000'de ürünlerin kültüre alınması çobanlıkla birleştirildi ve bu Yakın Doğu'da bütünlüklü bir yiyecek üretim sisteminin oluşmasına yol açtı. İyi ya da kötü, insanlar artık avcı toplayıcı değil, uygarlaşma yolundaki çiftçiler ve çobanlardı. Şimdi eski dünyadaki bu görece doğrudan gelişmeleri yeni dünyada olanlarla karşılaştıralım. Amerika'nın bazı bölgeleri çiftçiliğin Yakın Doğu'da görülen mevsimsel iklimden yoksun kalmaya başlaması nedeniyle vahşi doğada zaten üretken olan büyük tohumlu bitkilerden yoksun kaldı. Kuzey Amerikalı ve Meksikalı yerliler mayıs otu, küçük arpa ve yabani akları olarak isimlendirilen küçük tohumlu üç yabani bitkiyi evcilleştirmeye başladı. Fakat bunların papucu Mısır'ın ve daha sonra Avrupalı tahılların oraya gelmesiyle dama atıldı. Oysa Mısır'ın atası büyük tohum avantajına sahip olan fakat diğer bakımlardan yiyecek olarak pek bir şey vaat etmeyen bir Meksika yabani otuydu. Teosint. Teosint başakları Mısır başaklarından o kadar farklı görünüyordu ki bilim insanları yakın zamana kadar Teosint'in Mısır'ın atası olarak oynadığı rol konusunda tartışıyorlardı. Ve bugün bile bazıları ikna olmuş değil. Hiçbir bitki evcilleşme sırasında Teosint kadar sert değişim geçirmemiştir. Teosint başak başına 6'dan 12'ye kadar değişen sayıda tane taşıyordu ve taş kadar sert kabukları nedeniyle yenebilir nitelikte değildi. Teosint sapı Meksikalı çiftçilerin hala yaptığı biçimde şeker kamışı gibi yenebilir. Fakat kimse onun tohumlarını kullanmaz ve tarih öncesinde bunu kimsenin yaptığına ilişkin bir gösterge yoktur. Hugh Iltis, Teosint'in kullanılmaya başlanmasındaki temel aşamayı saptamıştır. Cinsiyetteki kalıcı değişim. Teosint bitkisinde yan dallar erkek çiçeklerden oluşan bir püskülle sonlanmaktadır. Mısır'da ise bu dallar dişi yapılarla, başakla sonlanmaktadır. Her ne kadar ciddi bir farklılık gibi görünse de bu mantarlar virüs ya da iklimdeki değişimin başlatmış olabileceği hormonsal olarak basitçe kontrol edilen bir değişimdir. Püsküldeki bazı çiçekler cinsiyetini dişiye çevirdiğinde aç avcı toplayıcıların dikkatini büyük olasılıkla çekmiş olan yenebilir çıplak taneleri verirler. Böylece başağın merkezi dalı Mısır koçanının başlangıç aşaması olmuş olabilir. Meksika'daki ilk arkeolojik alanlarda neredeyse 4 santim uzunluğunda ve Amerika'nın Tom Thumb Mısır varyetesine çok benzeyen küçük başak kalıntıları ortaya çıkmıştır. Bu ani cinsiyet değişimiyle Teosint artık Mısır evcilleştirilme yoluna girmişti. Fakat yakın doğudaki tahılların durumunun aksine binlerce yıllık gelişim köylere ya da şehirlere katkı sağlayabilecek kadar yüksek verimli olmaktan hala çok uzaktı. Ortaya çıkan ürünle uğraşmak eski dünyadaki çiftçilerin tahıllarıyla uğraşmasından çok daha zordu. Mısır sapları orak yardımıyla toplu olarak değil, elle birer birer biçilmeliydi. Koçanlar soyulmalı, taneler düşürülmemeli, fakat kazıyarak ya da ısırarak çıkarılmalıydı. Ve tohumlar topluca serpilmemeli, tek tek ekilmeliydi. Besin değerine ilişkin sonuç eski dünya tahıllarının hala çok gerisindeydi. Daha düşük protein bileşimine, beslenmede önemli olan amino asitlerden yoksunluğa, niyasin eksikliğine, pelagra hastalığına yol açar sahipti. Ve bu eksikliklerin kısmen giderilmesi için alkali uygulamasına ihtiyaç vardı. Kısaca yeni dünyanın temel besininin özellikleri, yabani bitki olarak onun potansiyel değerinin fark edilmesini, evcilleştirilerek geliştirilmesini ve çıkarılıp ayıklanmasını oldukça zorlaştırıyordu. Yeni dünya ile eski dünya arasındaki faz farkının büyük kısmı bir bitkinin bu özelliklerinden kaynaklanıyordu. Şimdiye kadar evcilleştirme için uygun olan yerel vahşi hayvan ve bitki türlerinden bahsederek coğrafyanın biyo-coğrafi rolünü tartıştım. Fakat coğrafyanın daha fazla ilgiyi vurgulamayı hak eden bir başka önemli rolü daha vardır. Uygarlıklar yalnızca yerel olarak evcilleştirilen bitkilere değil aynı zamanda ilk olarak başka yerde evcilleştirilen bitkilerin oraya ulaşmasına da bağlıdır. Yeni dünyada hakim olan kuzey-güney ekseni bitkilerin bu dağılımını zorlaştırmıştır. Eski dünyada egemen olan doğu-batı ekseni ise kolaylaştırmıştır. Bugün bitkilerin dağılım biçimini o kadar doğal karşılıyoruz ki yiyeceklerimizin nereden köken aldığını çok nadiren düşünüyoruz. Tipik bir Amerikan ya da Avrupalı öğünü tereyağın, yakın doğudaki ineklerden ve bir parça ekmeğin, yakın doğu buğdayından eşlik ettiği Mısırlı, Meksika'dan ya da patatesli, Güney Ant dağlarından ve biber çeşnili, Hindistan'dan, tavuktan, Güneydoğu Asya'dan gelmiştir ve bir fincan kahveden, Etiyopya'dan oluşmaktadır. Fakat değerli bitkilerin ve hayvanların bu dağılımı modern zamanlarda başlamamıştır. Bu binlerce yıldır sürmektedir. Bitkiler ve hayvanlar uyum sağladıkları iklim kuşağında hızlı bir biçimde ve kolaylıkla yayılırlar. Bu kuşağın dışına çıkmak için farklı iklimlere dayanabilen yeni varyeteler geliştirmek zorundalar. Yer değiştirmelerin birçoğu çiftçiliğin ve çobanlığın yeni bölgelere ulaşmasında ya da bunların eski bölgelerinde zenginleşmesinde çok büyük rol oynamıştır. Türler Çin, Hindistan, Yakın Doğu ve Avrupa arasında kuzey yarıkürenin sıcaklık enleminden ayrılmadan hareket etmiştir. Birleşik Devletler'in vatanperver şarkısı Amerika'da Beautiful ironik biçimde Amerika'nın engin göklerine ve kehribar rengi tahıllarının dalgalanmasına yakarır. Gerçekte kuzey yarımkürenin en engin gökyüzü akraba tahılların İngiliz kanalından Çin denizine kadar 11 bin kilometre boyunca dalgalandığı eski dünyadadır. Romalılar yakın doğudan aldıkları buğday ve arpayı, Çin'den aldıkları şeftali ve turunçgilleri, Hindistan'dan aldıkları susam ve salatalığı, Orta Asya'dan aldıkları kenevir ve soğanı, köken olarak Avrupa'da yetişen yulaf ve haşhaşla birlikte zaten yetiştiriyorlardı. Yakın doğudan Batı Afrika'ya yayılan atlar oradaki askeri taktiklerde devrime yol açarken, koyun ve büyükbaş hayvanlar Doğu Afrika'nın yükseklerinden, Güney Afrika'daki kendilerine ait evcil hyvanlardan yoksun olan Hottentotlara kadar çobanlığı başlatmak üzere yayılmışlardı. Afrika süpürge darısı ve pamuk Hindistan'a M.Ö. 2000 civarında ulaşırken, tropikal Güneydoğu Asya'dan gelen muz ve tatlı patates, tropikal Afrika'daki tarımı zenginleştirmek üzere Hint Okyanusu'nu geçmekteydi. Bununla birlikte yeni dünyada Kuzey Amerika'nın sıcak kuşağı, Antların ve Güney Amerika'nın güneyinin sıcak kuşağından bu kuşağa ait türlerin içinde yaşayamadığı binlerce kilometrelik tropikal kuşakla ayrılmıştı. Bunun sonucunda Antlar'daki lama, alpaka ve gina domuzu tarih öncesi zamanlarda sonuç olarak yük taşıyacak, yün ya da et verecek evcil memelilerden, Mısır'la beslenen ve yenen köpekler dışında yoksun kalan Kuzey Amerika'ya ya da Meksika'ya yayılmamıştır. Patates de Antlar'dan Meksika ve Kuzey Amerika'ya yayılmakta başarısız olurken ayçiçeği Kuzey Amerika'dan Antlar'a asla gitmemiştir. Kuzey ve Güney Amerika tarafından paylaşılan pek çok ürün farklı varyeteler ve hatta türler olarak her iki kıtada da bulunmuştur. Bu da bu ürünlerin iki bölgede de bağımsız olarak evcilleştirildiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda örneğin pamuk, fasulye, lima fasulyesi, şili biberi ve tütün için de geçerli gibi gözükmektedir. Mısır, Meksika'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya yayılmıştır. Fakat belki de diğer enlemlere uygun varyetelerin gelişiminin zaman alması nedeniyle bu pek de kolay olmamıştır. Milattan sonra 900 civarına kadar Mısır, Meksika'da ortaya çıktıktan binlerce yıl sonra Mississippi Vadisi'nin başlıca besin kaynağı olmuş, böylece Amerika Orta Batısı'nın tepe şeklinde evler inşa eden gizemli uygarlığının geciken yükselişini tetiklemiştir. Eski ve yeni dünya eksenleri boyunca 90 derece döndürülseydi, ürünlerin ve evcil hayvanların yayılışı eski dünyada daha yavaş, yeni dünyada daha hızlı olacaktı. Buradaki uygarlıkların yükselişi de duruma uygun olarak farklı bir şekilde gerçekleşecekti. Bu farklılıkların atları olmadığı halde Montezuma ya da Atahualpa'nın Avrupa'yı işgal etmesine yetip yetmeyeceğini kim bilebilir? Uygarlıkların yükselişlerindeki kıtasal farklılıkların birkaç dahinin yol açtığı tesadüfler olmadığını ileri sürdüm. Bu farklılık hayvan popülasyonları arasındaki rekabetin sonucunu belirleyen biyolojik farklılıklar tarafından belirlenmemiştir. Örneğin bazı popülasyonlar daha hızlı koşabilmekte ya da besinleri daha etkin bir şekilde sindirebilmektedir. Kıtasal farklılık insanların yaratıcılıklarındaki ortalama farklılıkların da sonucu değildir. Bu farklılıklara ilişkin bir kanıt yoktur. Aslında bu farklılık biyo-coğrafyanın kültürel gelişim üzerine etkisi tarafından belirlenmiştir. Avrupa ve Avustralya'daki insan popülasyonları 12 bin yıl önce kendi aralarında değiştirilseydi, Avrupa'dan gelip Amerika ve Avustralya'yı fethedenler Avrupa'ya taşınan yerli Avustralyalılar olurdu. Coğrafya bizi de içeren tüm türlerin hem biyolojik hem kültürel evriminin temel kurallarını belirlemektedir. Coğrafyanın bizim çağdaş politik tarihimizi belirlemedeki rolü, burada bahsi geçen bitki ve hayvanları evcilleştirme hızımızda oynadığı rolden daha bile açıktır. Bu açıdan bakıldığında Amerika'daki tüm okul çocuklarının yarısının Panama'nın nerede olduğunu bilmediğini öğrenmek eğlencelidir. Fakat politikacıların bununla karşılaştırılabilir ölçüde cehalet gösterdikleri zamanki kadar eğlenceli sayılmaz. Politikacıların cehaleti sonucu meydana gelen pek çok meşhur felaketin ikisinden bahsetmek yeterli olacaktır. 19. yüzyıl Avrupa kolonici güçleri tarafından harita üzerinde çizilen ve böylece bu sınırları miras alan çağdaş Afrika devletlerinin istikrarını belirleyen Afrika'nın doğal olmayan sınırları ve 1919'da yapılan Versay Anlaşması'nda bölge hakkında çok az şey bilen politikacıların çizdiği ve böylece 2. Dünya Savaşı'nı kamçıladığı Doğu Avrupa sınırları. Birkaç on yıl önce müfredattan düşene kadar coğrafya Birleşik Devletler okullarında ve kolejlerinde gerekli bir alandı. Daha sonra coğrafyanın başkentlerin isimlerini ezberlemekten ibaret olduğuna ilişkin yanlış bir inanç ortaya çıktı. Fakat 7. sınıfta 12 hafta coğrafya işlemek, gelecekteki politikacılarımıza haritaların bizi gerçekten etkilediğini öğretmek için yeterli değildir. Dünyayı kapsayan faks makineleri ya da uydu iletişimi, bölgesel farklılıkların neden olduğu farklılıklarımızı ortadan kaldıramaz. Yaşadığımız yer kim olduğumuzu daha uzun bir süre ve geniş ölçekte etkileyecektir. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 285.